SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Sedat Peker videolarıyla başlayalım isterseniz önce. Milyonlarca kişi izledi bu videoları. Artık Sedat Peker organize suç örgütü liderinden çok bir sosyal fenomene dönüştü herhalde.
Evet, sosyal medya üzerinden, YouTube üzerinden derdini anlatıyor. Bir takım suçların itirafında bulunuyor. Bir takım suçlarla ilgili iddialarda bulunuyor. İddialarda bulunduğu suçlar zaten detayları Türkiye tarafından bilinen ama çok fazla yüksek sesle dile getirilemeyen hususlar. Mehmet Ağar'la problemim var. Berat Albayrak'la problemim var. Pelikancı dediği grupla problemim var. Son dönemde ise en çok İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla problemim var. Onunla ilgili iddiaları gündeme getiriyor. Ailesiyle ilgili iddialar var. Süleyman Soylu'nun yakınlarıyla ilgili iddialar var. Bu mafya pisliği demesinden ötürü çok kızgın görünüyor Süleyman Soylu'ya. Ayrıca evine yapılan baskında, aramalar sırasında kadın polis bulunmaması, karısının dolaplarının erkekler tarafından aranmak istenmesi, bunlar üzerine Süleyman Soylu'ya da çok büyük kızgınlığı var. Son videosunda yani bir kere koruma meselesi çok tartışıldı. Koruma verildi mi verilmedi mi diye. Koruma verildiği ortaya çıktı Sedat Peker'e. O zaman mafya pisliği dediğiniz adama niye devlet koruması veriliyor sorusu gündeme geldi. İktidar tarafı bunların çok fazla üstünde durmak istemiyor ama tek tek belgelerde çıkıyor. Bu meseleye Süleyman Soylu bir takım yanıtlar verdi. Eve yapılan operasyon sırasında ki Sedat Peker'in evde olmadığı da biliniyordu. İki kız çocuğu ve eşi var evde. O operasyon sırasında kadın polislerin görevi yaptığını bir video ile gösterdi. Ama zaten Sedat Peker ilk başta yoktu. Sonra eşinin ısrarı üzerine kadın polislerin dolapları aramak üzere çağrıldığını söylemişti. Şimdi bu iddiaya da yanıt vermesi bekleniyor Sedat Peker'in. Ayrıca Süleyman Soylu korumayla ilgili olarak da en somut olaylardan birisi çünkü. Yani bir mafya temsilcisine, bir organize suç örgütü liderine nasıl koruma verildi? Devlet niye koruma versin? Bu soru soruldu Süleyman Soylu'ya. Benim zamanımda verilmedi dedi. Benden önce verilmiş, benim zamanımda kaldırıldı dedi. Bu açıklamasından sonra Süleyman Soylu'nun döneminde koruma kararının uzatıldığı ortaya çıktı İstanbul Valiliği'nin kararıyla. Yani bir Türkiye'de mafya, siyaset tartışması tansiyonu yüksek bir biçimde devam ediyor. Ama işin içine şimdi medya da girdi. Türkiye'de bir internet sitesinin sahibi ile Sedat Peker arasındaki görüşmeyi, FaceTime üzerinden yapılan bir görüşmeyi Sedat Peker sosyal medya hesabından yayınladı. Onun öncesinde ise başka bir tartışma vardı. Sedat Peker bir videosunda o gazeteciden bahsediyordu. Hadi Özışık'tan. Ona işte saygı duyarım, namuslu adamdır diyordu. Kendisine Süleyman Soylu'nun haber gönderdiğini, gönderdiği haber üzerine kaçtığını, Nisan'da dönme planları yaptığını ama sonrasında durumun değiştiğini söyleyip sorguluyordu kendisine. Hem kendi yakınlarından hem de gazetecilerden haber geldiğini ima etmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi, o gazeteci kim, bu videolarda ismi geçen gazeteci mi, bu videolarla ilgili Sedat Peker'le konuştu mu, videoları kesmesi için ricada bulundu mu gibi sorular sordu. Bu sorular sorulduktan yarım saat, bir saat sonra Hadi Özışık, benim Sedat Peker'le hiçbir bağlantım yok, onun videolarını durdurmak için herhangi bir işlem yapmadım, iddiaları patlarsanız ben şerefsizim yapmadım, onursuzum yapmadım gibi ağır cümleler de kullandı. Eğer ispatlamazsanız bütün bu saydıklarım sizsiniz dedi. Karşı tarafa Özgür Özel'e yüklendi. Bu konuşmayı yaptıktan 1,5 saat sonra, 2 saat sonra da Sedat Peker o gazeteciyle FaceTime üzerinden yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından yayınladı. Tabii bu çok çarpıcı bir gelişme. Bütün Türkiye bunu konuştu. Çünkü siyaset ve mafya ilişkisini konuşurken işin içine medya da girmiş oldu. Hatta medyanın aracı olduğu iddia edildi. O kayıtlarda gazeteci Sedat Peker'e bir takım bilgiler veriyor. Süleyman Soylu'dan bir aracılık yapıp haber getirdiği biçiminde bilgi veriyor. Ve sonrasında da işte Sedat Peker'in bunları kaydettiği anlaşılıyor. Kayıtları da yayınlıyor. Kaydında kendi ismini olmasından rahatsızlığını da dile getiriyor gazeteci. Tabii çok tartışma yarattı bu Süleyman Soylu. O gazetecilerle çok yakın. Abi kardeş iki gazeteciden bahsediyoruz. Süleyman Özışık ve Hadi Özışık. Onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Terörle mücadele ediyorum. Keşke Uğur'da ölseydim de bugünleri görmeseydim gibi böyle biraz da duygusal cümleler de etti yakın gazetecilere. Sonrasında da suç duyurusunda bulundu. Suç örgütüne yardım etmekten. Şimdi tabii her şey birbirine karışmış durumda. Birçok iddia var ortada. Hürriyet gazetesi baskınını kendisinin yaptırdığını, AK Partili bir milletvekilinin bu baskını yapması için kendisinden ricacı olduğunu da söyledi. Bu bir suç itirafıdır diye. Ama asıl tabii kritik konu Türkiye'de savcıların bu konuyla ilgili hiçbir şekilde harekete geçmiyor olmaları. Bu iddialar, bu itiraflar, bu ifşaatlarla ilgili bir savcının bir şey sormuyor olması. Cemil Çiçek eski Adalet Bakanı, şimdi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, o bir açıklama yaptı. Bu iddialardan binde biri bile doğruysa durum çok kötü. Savcıların bunlar için bir yerden talimat almasına gerek yok. Resen harekete geçebilirler dedi ama o açıklamaya rağmen hala harekete geçilmiş değil. İktidar kanadındaysa bir mafya temsilcisinin, bir suç örgütü liderinin laflarıyla muhalefetin iş yaptığı gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani oradan gelen işaretlerde savcıların bu iddialarla ilgili çok ciddi harekete geçmeyeceği gibi bir görüntü sergiliyor. Sadece İçişleri Bakanı kendisiyle ilgili iddialar konusunda savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bununla ilgili de harekete savcılığın geçemeyeceğini, bir bakanın hakkında soruşturma yapılmasının ancak mecliste kurulacak komisyonla mümkün olduğunu, diğerinin savcının bu konuda bir yetkisi olmadığını söylüyor. Yani Süleyman Soylu'yu burada samimiyetsiz davranmakla itham ediyor ve Soylu'ya yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Muhalefetin her kanadından var bu eleştiri. Hem İYİ Parti'den var, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden var, hem Temel Karamollaoğlu'ndan, hem Ali Babacan'dan, hem de Davutoğlu'ndan. Ve bir taraftan o eleştiriler sürüyor, bir taraftan savunmalar devam ediyor, bir taraftan da Sedat Peker'in iddiaları. Bir sonraki videoyu da pazar günü yayınlayacağım. Duyurdu şimdiden ki her videosu milyonlarca kez takip ettiği isteniyor.
Yavuz Bey, ana hedef İçişleri Bakanı gibi görünüyor. AK Parti'den İçişleri Bakanı'na yönelik bir destek ya da eleştiri var mı acaba?
Bir eleştiri kamuoyu önünde yok ama böyle çok esaslı bir destek de söz konusu değil. İçişleri Bakanı'nın son yaptığı açıklamalarda bunun bir operasyon olduğunu, işin ucunda Amerika olduğunu, yani bir dış güçler retoriği var, o retoriği burada da kullandı İçişleri Bakanı. Amerika var, Birleşik Arap Emirlikleri var, FETÖ var, PKK var. Bu çok yönlü bir saldırı, Türkiye'ye karşı saldırı, ben değilim hedef dedi. Ama doğrudan İçişleri Bakanlığı yönelik suçlamalar söz konusu. AK Parti'de bu tip durumlarda genelde bir bütün olarak buna karşı konulması, kurumsal olarak sahip çıkılması gibi hadiseler var. Ama İçişleri Bakanı biraz yalnız görünüyor bu olayda. Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğrudan tartışmaya girmedi. Bunların hepsi tabii biraz bir işaret olarak görülüyor. Son dönemde hükümet içinde gücünün attığı belirtilen Süleyman Soylu'nun, MHP tarafından destek aldığı belirtilen Süleyman Soylu'nun biraz bu desteğini yitirdiği, AK Parti içinde de eski popülaritesine hakim olmadığı, hatta yakın zamanda görevinden de olabileceğine ilişkin bir takım beklentiler daha yüksek sesle dile getirdi.
Yavuz Bey, Süleyman Soylu parti içinde de sivri bir kişilik. Yani liderliğe oynayan falan diye düşünüyorlardı. Berat Albayrak'a karşı bir rakip olarak gösteriyorlardı. Artık öyle bir şey yok herhalde, değil mi?
İşte zaten tam da bu noktada Sedat Peker, Berat Albayrak'a sen beni düşman etmedin mi, İstanbul'a ben karışıyorum demedin mi diyerek bu noktayı da kaşıyor aslında. Tabii bunları da kaydediyor. Kaydedip sonra da dedik yayınlayabileceği ihtimali üzerinden kaydediyor. Bu zaten bilinen bir şeydi Ankara'da. Şimdi Berat Albayrak kabinede yok. Önümüzdeki dönemde Süleyman Soylu olur mu? Yükselmenin parti içinde de bir rahatsızlık yarattığı, son dönemde aldığı kararların partiye yönelik eleştirilerin kaynağı olduğu, yasaklar gibi, genelgeler gibi. Bu yönde bir takım açıklamalar da var. AK Parti'yi destekleyen gruplarca dile getirilen. Onun için önümüzdeki dönemde eski gücüne sahip bir Soylu olmayacağı genelde kulislerde üzerinde uzlaşılan nokta.
Yavuz Bey, son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında da bayağı sert eleştiriler var, söylemler var. Bu İsrail üzerinden Erdoğan genelde Kılıçdaroğlu'nu hedef alır, artık Akşener'i hedef alıyor. Ortaklık olasılığı tamamen bitince mi Akşener'i hedef almaya başladı Cumhurbaşkanı?
Biraz öyle bir görüntü var. Çünkü çok dikkat ediyordu hem Cumhurbaşkanı hem AK Parti. Genelde eleştirilerini Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden kamuoyuna duyuruyordu. Muhalefet yönelik eleştirilerini. Onunla sert polemiğe giriyordu. Ve İYİ Parti'yi bir yere koyuyordu genel olarak. Zaten daha önce Cumhur İttifakı'na davet etti Cumhurbaşkanı. Bu Millet İttifakı'nı bölmek, parçalamak için bir takım girişimlerde bulunuldu. Hem MHP tarafından hem AK Parti tarafından. Ama gelinen noktada buradan umut kesilmiş görünüyor. Ve AK Parti'de Meral Akşener'e yönelik çok ciddi eleştiriler, suçlamalar söz konusu. Bir de tabii son dönemde yapılan anketlerde merkezi daha fazla doldurmaya başladığına ilişkin işaretler var İYİ Parti'nin, ki bugüne kadar orada bir boşluk yoktu, orayı AK Parti dolduruyordu. Şimdi orada oyunun arttığına ilişkin işaretler var. Hem o işaretlerin sonucu olarak olabilir Meral Akşener'e hedef alması Cumhurbaşkanı'nın, hem de önümüzdeki dönemde bir ortaklık, Cumhur İttifakı'nda bir birliktelik umudu kalmamış olmasından. Ama gerçekten çok sert başladı. Hem bu İsrail meselesiyle ilgili sert başladı. Sonrasında İYİ Parti'de Kizdere'ye giden Akşener'in Kizdere'de uğradığı sert muamele veya karşı karşıya kaldığı sert muameleden AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu. Kizdere'de taş ocaklarıyla ilgili eylem yapan köyleri ziyaret etmek için gitmişti Akşener. İner inmez siz PKK ile niye işbirliği yapıyorsunuz diye soran bir kadınla karşılaştı. O kadına yanıt verirken o anda orada genelde Akşener haberlerini vermeyen A Haber'in mikrofonu görüldü. Ardından esnaf ziyareti sırasında Bozkurt işareti yapan, Rabia işareti yapan bir grupla, grup İYİ Parti'yi destekleyenlere yönelik sloganlar attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı. Hatta zaman zaman yumruklaşmalar da görüldü orada, o bölgede. Yani tansiyon iyice zirve yaptı. Bütün bunlardan da İYİ Parti, AK Parti'yi sorumlu tutuyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tutuyor. Yani Cumhur İttifakı ile İYİ Parti arasındaki tansiyonun eskiden olduğu gibi böyle aşağılarda değil, daha yüksek seviyesini söyleyebilirim.
Yavuz Bey, son olarak COVID-19 pandemi ile mücadelesine dönmek istiyorum. COVID-19'da geçenlerde 500.000 aşı yaptı Türkiye. Bu bir rekor en azından Türkiye için. Aşı sıkıntısı bitti mi acaba şimdi Türkiye'de?
Bir aşı akışının sağlandığını görüyoruz. Çin'den aşı geliyor. Son olarak BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'le bilim kurulu toplantısına katıldı Sağlık Bakanı. Birlikte açıklama yaptılar. 120 milyon doz için anlaşma sağlandığı söylendi orada. 90 milyon doz için anlaşma sağlandı, 30 milyon da opsiyonu diyerek. Haziran ayı içinde ciddi miktarda BioNTech aşısının geleceği bilgisi de verildi. Yine Uğur Şahin tarafından. Biraz da bugüne kadar Sağlık Bakanı çok aşı gelecek diye açıklama yaptı. Uğur Şahin de dahil ederek inandırıcılığını yüksek tutmak istedi sanıyorum son açıklamasının. Şimdi BioNTech de gelecek. Sputnik'le bir anlaşma var. Oradan da gelecek. Yani biraz aşı konusunda eli rahatlamış görünüyor. Özellikle Haziran ayında ve Temmuz ayında elini rahatlamış olduğunu görüyoruz. Haziran sonunda, Temmuz sonunda Türkiye'de herkesin aşı olacağını, 20 yaş üzeri herkesin aşı olacağını söyledi Sağlık Bakanı. Ve böylece salgında başka bir noktaya gidilebileceğine ilişkin açıklamaları vardı bugün bilim kurulu toplantısından sonra. Tabii bir taraftan aşıyla ilgili ihtiyaç var, bir taraftan da aşı sırası gelenlerin ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü yetkililer çok miktarda insanın randevu almadığını aşı hakkı kazanmasına rağmen söylüyorlar. Şimdi böyle bir çalışma da yapılması bekleniyor. Bütün dünyada olduğu gibi aşı karşıtları testlerini daha yüksek duyurabiliyorlar Türkiye'de. Böyle bir tablo da söz konusu. Bir de vakalarla ilgili iyiye bir gidiş var Türkiye'de. İlk defa son yapılan açıklamada, 24 saatlik açıklamalardan birisi bu, 10.000'in altına indi vaka sayısı. Bunun daha da aşağı inmesi, hükümetin hedefi özellikle Mayıs biterken 5.000'lere indirmeyi hedeflediklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.
Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.